Merhabalar. Herkese hoş geldiniz. Sizinle birlikte olmak ve Rab'bin sözünü sizinle paylaşmak büyük bir ayrıcalık benim için. Ve son haftalarda Noel Bayramı yaklaşırken eski antlaşmadaki İsa ile ilgili peygamberliklerine bakıyorduk. Ve bugün Hoşea peygamberin hikayesini inceleyerek İsa'nın kişiliğiyle ilgili yeni bir şey öğreneceğiz. Özellikle bu hikayede İsa'ya gerçek ve her zaman peşimizden gelen bir damadımız olarak görüyoruz. Ve bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Yani geçen yıl çay sohbet grubuna giderken bir taksiye bindim ve taksi şoförüyle bir sohbete başladım. Ve ailelerimizden bahsediyorduk. Sonra şoför açık bir şekilde onun kız arkadaşından ve onunla birlikte olduklarından bahsetmeye başladı. Sonra bana sordu ki, peki senin kız arkadaşın var mı? Ve ben, yok, hayır, ben evliyim dedim. O dedi ki, ben de evliyim dedi. Ve biraz şaşırdım, ne diyeceğimi bilmiyordum. O yüzden, peki eşin biliyor mu diye sordum. Ve o, hayır, bilmiyor dedi. Ve biraz şaşırdım. Sanki normal olarak konuşuyor, yani normal bir şey olarak gibi konuşuyordu. Ama gerçekten bu konuşma açıkçası beni üzdü. Yani onun eşi nasıl hissediyor olabilir? Ve bu adam neden böyle yaşamak istiyordu diye merak ediyordum. Ve sohbetin sırasında bunu gördüm. Yani bu adamda çok fazla öfke, endişe ve huzursuzluk hissettim. Ve yani çok hızlı araba kullanıyordu ve sık sık durup diğer araba sürücülerine bağırıyordu falan. Ve bu adamın hikayesini tam bilmiyorum. O yüzden çok sert yargılamak istemiyorum. Ama ne olursa olsun bu huzursuzluğun nereden kaynaklandığını yani merak ediyordum. Bu öfke, bu huzursuzluğun nereden kaynaklandığını merak ediyordum. Çünkü ne olursa olsun bu huzursuzluğun onun evliliğini etkilendiğini anlayabiliyordum. Çünkü belli ki hiç memnun değildi. Ve sadece bu adam değil, bence hepimiz de bu huzursuzluk yaşıyoruz. Ya evliliğimizde ya hayatımızdaki başka bir alanda bir huzursuzluk hissediyoruz ve hiçbir zaman tatmin olmuyoruz. Ve aslında bugün bu huzursuzluğu nereden kaynaklandığını ve çözümün ne olduğunu inceleyeceğiz. Ve aslında şu üç noktadan bahsetmek istiyoruz. Birinci nokta şu: hepimiz samimiyeti arzuluyoruz. Hepimiz samimiyeti arzuluyoruz. Ama bu samimiyeti bulmak için sık sık putlarda aramaya çalışıyoruz. Ve ikinci nokta, bu putlar sizi yüzüstü bırakacak. Putlar sizi yüzüstü bırakacak. Ve üçüncü nokta, bizim arayışımız İsa'da son eriyor. Bizim arayışımız İsa'da son eriyor. O yüzden ilk önce evlilik hakkında konuşmak istedim. Yani evliliğin amacı nedir? İnsanlar neden evleniyor sizce? Bir sürü sebep var ama en çok kişi yalnız hissettiği için evleniyorlar. Ve aslında bu normal bir şey. Çünkü hepimizde derin bir samimiyet özlemi var. Ve Tanrı evliliği tam bu problemi çözmek için evliliği tasarlamıştı. Yalnızlığımızı kaldırmak için. Ve yaratılışın ikinci bölümünde Tanrı dedi ki, Adem'in yalnız kalması iyi değil. Ve bu yüzden Tanrı Havva'yı yarattı. Ama Tanrı Adem için birkaç kanka yaratabilirdi, değil mi? Neden bir kadın? Neden evlilik? Neden Havva gerekiyordu? Çünkü Tanrı evlilik ilişkisini diğer tüm ilişkilerden tamamen farklı olarak yarattı. Aşk dostluktan çok farklı, değil mi? Evlilik ilişkisi çok daha samimidir. Evlilik anne kız baba oğlu ilişkiden ya da herhangi bir arkadaşlıktan çok daha samimidir. Çok daha derin. eşiniz sizin hakkınızda her şey görüyor. Her şey biliyor. Siz çevrenizdeki insanları iyi biri olduğunuz konusunda kandırabilirsiniz ama eşinizi kandıramazsınız. O her şey görüyor. Sizi tamamen görüyor. Ama işte mucize bu. Eşiniz hakkınızdaki her şeyi gördükten sonra, yani hem iyi hem kötü hem de utanç verici şeyleri gördükten sonra ve sizi hala seviyorsa, bu hepimizin arzuladığımız samimiyetin tadıdır. Yani tamamen tanınmak ve tamamen sevilmek. Hepimiz bu samimiyeti özlüyoruz. Neden? Çünkü Tanrı bizi kendi benzeyişinde yarattı. Ve Tanrı ilişki içinde yaşayan bir Tanrı'dır. Baba, oğul ve kutsal ruhun üç kişi ve tek Tanrı olarak yaşaması gibi, kutsal kitapta bir erkeğin bir kadına evlendiğinde tek beden olduğunu söyler. O yüzden evlilik, üçlü birlik içindeki derin, sevgi dolu samimiyeti yansıtmak için tasarlanmıştır. Mesela ve sizin yani evlilik bizi çok etkiliyor. Yani mesela hayatınızdaki her şey kötü gidebilir, gidiyor olabilir. Ama eşiniz sizi seviyorsa güçlü hissedersiniz. İyi hissedersiniz. Yani her şey kötü gidiyor olabilir ama eşiniz sizi seviyorsa iyi, güçlü hissedersiniz. Ancak tam tersi, hayattaki her şey gidiyor olsa, iyi gidiyor olsa bile eşiniz sizi sevmiyorsa kendinizi zayıf ve güvensiz hissedersiniz. Evlilik bizi çok etkiliyor. Çünkü çok samimi bir ilişki. Ama peki Tanrı'yla ilişkimiz nasıl bir şey? Sizce Tanrı'yı düşündüğünüzde aklınıza hangi kelimeler geliyor? Belki yani Tanrı kimdir? Belki baba, yaratıcı, kral, hükümdar aklınıza geliyor. Ama peki ya koca? Tanrı'yla ilişkinizi hiçbir evlilik olarak düşündünüz mü? Yani karı koca bir ilişkisi gibi hiç düşündünüz mü? Hoşeya'nın hikayesinde Tanrı Hakkı'yla olan ilişkisini samimi bir evliliğe benzetiyor. Ama bu ne anlama geliyor? Yani aslında Tanrı olan ilişkinizin derin ve samimi bir evlilik gibi olması gerekiyor. Aslında Tanrı'yla ilişkiniz hayatınızdaki en samimi ilişkisi olmalıdır. Ve bir evlilik gibi Tanrı'yla olan dikey ilişkiniz çok derin ve samimi, sevgi dolu olursa çok güçlü hissedersiniz. Ayrıca hayatınızdaki bütün yatay ilişkiler doğru yerine geliyor. Ancak Tanrı'yla olan dikey ilişkiniz zayıfsa ya da hiç yoksa zayıf ve güvensiz hissedersiniz. Ve samimiyetinizi ve mutluluğunuzu Tanrı yerine putlarda arayacaksınız. Ve şimdi ikinci noktaya geldim. Putlar sizi yüzüstü bırakacak. Putlar sizi yüzüstü bırakacak. Şimdi Hoşeya'nın hikayesine gelelim. Bu hikayede bir aşk hikayesi görüyoruz. Ancak bu Disney peri masalı gibi aşk hikayesi değil. Çok karmaşık, çok şaşırtıcı, çok tuhaf, acı çekici ama güzel bir hikaye. Çünkü Tanrı'nın sevgisinin bambaşka bir yönü görüyoruz bu hikayede. Ve Hoşeya 700, milli tane önce 700 yıllarda yaşıyordu. Ve o zaman da eski İsrail halkı Tanrı'yı terk ettiler. Ve putlara tapmaya başladılar. Bu nedenle İsrail'in Tanrı'yla olan ilişkisi zina evliliğine benziyor. Yani İsrail halkı zina eden bir eş gibi davranıyor. Bunun üzerine Tanrı peygamber Hoşeya'ya inanılmaz bir emir verdi. Hoşeya 1. bölüm 2. ayette Tanrı şöyle diyor. Git, fahişelik yapan bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor. Böylece Hoşe'ye gidip Divlaim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu. Tanrı Hoşe'ye bir fahişe ile evlenmesini söyledi. Neden? Çünkü İsrail halkı Tanrı'ya karşı ruhsal olarak zina ediyordu. Ve böylece Hoşe'nin evliliği bir örnek olarak, İsrail halkı bir örnek olarak, İsrail'in Tanrı'ya karşı ihanetini grafiksel bir şekilde temsil ediyordu. Ama aynı zamanda Hoşe'nin evliliği Tanrı'nın sevgisini de grafiksel bir şekilde temsil ediyordu. Tanrı Hoşe'ye sadece bir mesaj vermiyor. Onu bu mesajı yaşamaya çağırıyor. O zaman hikayenin devamında Hoşe'ye Gomer ile evleniyor ama kısa bir süre sonra Gomer hemen zina etmeye başlıyor. Ve doğurduğu çocukları aslında Hoşe'ye bile ait değildi. Yani başka adam, yani evliyken başka adamlar yatıyordu ve çocuk doğurdu ve doğurduğu çocuklar yani Hoşe'nin değil. Yani bu adamların, diğer adamların çocukları. Yani inanılmaz karmaşık bir olay. Sonunda Gomer Hoşe'yi tamamen terk ediyor ve eski sevgililerine dönüyor. Ve bu noktada üçüncü bölüme geliyoruz. Burada Tanrı inanılmaz bir şey söylüyor Hoşe'ye. Tanrı şöyle diyor. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestilerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git. O kadını sev. Başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Ve o dönemde bu üzüm pestileri putları tapınma törenlerinde yenilen özel bir yiyecekti. Ve esnasında resim şu, İsrail halkı konusunda resim şu. Tanrı'nın yüceliğini üzüm kurabiyeleriyle ve putlarla takas ettiler. Onlar, yani İsrail, Tanrı'yla güzel bir ilişki vardı. Ama bu ilişki yüzeysel bir zevkle takas ettiler. Şimdi yani belki aklınızda bu soru geçiyor. Yani putperestlik nedir? Yani aslında çok görmüyoruz hayatımızda, etrafımızda. Yani putperestlik görmüyoruz. Yani bir şey yaratmak ve tapınmak böyle bir şekilde. Ama daha farklı bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani bu hikayede İsrail'in putperestliği zinaya benzetiliyor. Ancak yani zinanın putperestlikle ne alakası var? Başta sorduğum soruya geri dönmek istiyorum. İnsanlar neden evleniyor? Bazen doğru sebepler için değil mi? Yanlış sebepler için evleniyor. Yani hiçbir zaman yani para için evlenen birini duydunuz mu? Veya statü için evlenen birini duydunuz mu? Belki seks için evlenen... Bu evliliklerde ne oluyor? İlişki ya tamamen parçalanıyor ya da çok güzel kalıyor. Neden? Çünkü birisini değil, onun sağladığı şeyleri seviyoruz. Ve bu evliliklerde hiçbir şekilde samimiyet olmaz. Biriyle parası için evlenmek tam olarak putperestliğe benzer. Yani putperestlik şudur. Tanrı'nın kendisini değil, Tanrı'nın armağanlarını sevmektir. Ve tıpkı insanların yanlış nedenlerle evlendiği gibi, biz de Tanrı'yı değil, onun armağanlarını sevdiğimizde, yani en çok seks, zevk ya da zenginlik veya herhangi bir şey daha çok sevdiğimizde, hayatımız parçalanıyor. Ya da yüzeysel hale geliyor. Çünkü Tanrı'yla samimi bir ilişki yüzeysel zevklerle takas ediyoruz. Ve putların yarattığı doyumsuzluk. Bu noktaya geçmek istiyorum. Ancak yani bu putlar, yani güzel bir samimiyet ilişki putlarla takas ediyoruz. Ama ancak bu putlar hiçbir zaman
bizi tatmin etmiyor. Gomer'in çok iyi bir kocası vardı. Edin'de çok güzel bir şey vardı. Yani 3 çocuğu vardı ama hepsini çöpe attı. Neden? Sanki Gomer'in hayatında bir huzursuzluk vardı. Ve ironik bir şekilde İbranice'de Gomer'in ismi tamamlanmış veya bitmiş anlamına geliyor. Ama şimdiye kadar onun hayatına baktığımızda hiç onun mutluluk arayışı hiçbir zaman bitmiş gibi görünmüyor. Sanki ruhunda bir bakıma doyumsuz bir susuzluk vardı. Ve aslında putların kalbimize yaptığı şey budur. Putlar içimizde doyumsuz bir susuzluğu yaratıyor. Öyle ki hiçbir şey ruhumuzu asla tatmin edemiyor. Mesela hayatımızda bazen yüzeysel zevk var. Bazen kalıcı zevk var. Mesela şeker konusunda. Ben çocukken şekeri çok seviyordum. En sevdiğim şeker Skittles. Ve çocukken markete gidip büyük poşet Skittles alıyordum. Sonra bir de oturuşta hepsini yiyordum. Ve şeker gerçekten bağımlılık yaratan bir şey aslında. Ve ne kadar yersem o kadar istiyorum. Ve hiç tatmin olmuyorum. Sadece yiyorum, yiyorum, yiyorum. Daha istiyorum, daha istiyorum. Yani bağımlılık yaratıyor. Ama tatmin olmuyorsun. Ve sonunda, sonuç olarak benim midem çok ağrıyordu. Bu yani yüzeysel bir zevk. Gelip gidiyor ve hiç tatmin etmiyor. Ama diğer taraftan yani ben sağlıklı yediğim zaman, abur cubur şekerden kaçtığım zaman ve spor yaptığım zaman vücudum çok iyi hissediyor. Yani daha kalıcı bir zevk. Yani tamamlanmış bir zevk gibi bir şey. Gerçekten yüzeysel zevkler sanki böyle. Yani güzel bir pasta tadına bakmak, çiğnemek sonra tükürüyorsun. Ama yutmuyorsun. Yani tamamlanmıyor yani sanki. Yani yüzeysel zevk böyle. Yani zevk, yani yüzeysel bir zevk sağlıyor ama tatmin etmiyor. Ve ruhsal konusunda mesela şefet ve pornografi konusunda bunu net bir şekilde görüyoruz. Mesela araştırmaya göre genel olarak porno kullanıcıları ilişkilerinde daha düşük bir memnuniyet yaşıyor. Ayrıca boşanma olasılıkları da iki kat daha fazladır. Neden? Çünkü porno zihninizi fantezi bir kadına aşık olmaya yöneltiyor. Ve onun yaratığı tatmini giderek azalıyor. O zaman her zaman yeni bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Böylece yavaş yavaş gerçek bir kadınla asla tatmin olamazsınız. Ve şefet tüm putlar gibi sizi var olmayan bir şeyin peşinden koşmanızı yöneltiyor. Ve ün arayışına ilişkin olarak Bertrand Russell güzel bir şey söyledi. Şunu dedi. Eğer ün arzuluyorsanız Napolyon'u kıskanabilirsiniz. Ama Napolyon Sezar'ı, Sezar İskender'i, İskender'de hiç var olmamış Herkül'ü kıskanırdı. Putların peşinden koşmak hiç bitmeyen bir arayıştır. Putlar konusunda ikinci nokta şu. Putlar sizi yüzüstü bırakacak. Şimdi Hoşe'nin hikayesine dönelim. Belki şu soru aklınıza geldi. Belki Gomer'in sevgilisi Hoşe'den daha iyiydi. Belki onu daha çok sevdi. Bu yüzden ona geri döndü. Ama ikinci ayet bu soruya açıkça cevap veriyor. Hikayede Hoşe'ye pazara gidip Gomer'i geri satın alıyor. Hoşe'ye 3:2 şöyle diyor. Böylece onu 15 şekel gümüş, bir homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime. Ama bu olay nasıl oldu? Gomer neden satılıyor? Bir koca karısını satamaz. Bir erkek arkadaş sevgilisini satamaz. O zaman Gomer nasıl satılıyor? Büyük ihtimalle Gomer'in sevgilisi kadın satan bir adamdı. Ve onu bir fahişe olarak satıyordu. Her ne olursa olsun sonunda sevgilisi ondan bıktı ya da ondan para kazanamıyordu. O yüzden Gomer'in sevgilisi markette Gomer'i bir köle olarak sattı. Muhtemelen Gomer'in sevgilisi bir şey teklif etti ona. Belki romantizm, para veya heyecan vaatleriyle onu kandırmış olabilir. Ancak Gomer'le birlikte olduktan sonra ondan bıktı ve onu bir çöp parçası gibi attı. Çok üzücü. Hepimiz tamamen tanınmak ve tamamen sevilmek istiyoruz. Ama bu hikayede Gomer bu samimiyetin tam tersini yaşadı. Belki siz de böyle bir şey yaşadınız. Yani gerçekten hepimiz samimiyeti özlüyoruz ama bazen tam tersini yaşıyoruz. Yani tamamen tanınmak ve reddedilmek. Ve aynı şekilde Gomer'in gibi putlar da bize bunu yapıyor. Size bir fantezi vaat edecek. Sizi köleştirecek ve sonunda sizi yüzüstü bırakacak. Ve vaat ettiği mutluluğu asla sunmayacak. Örnek olarak ünlü model ve aktris Marilyn Monroe'yu duymuşsunuzdur. 50'li yıllarda çok kısa bir sürede büyük bir ün kazandı ve dünyanın en ünlü modellerinden biri oldu. Ancak onun ünü tamamen onun güzelliğine bağlıydı. Dolayısıyla yaşlanmaya başladığında Hollywood onu bıraktı ve daha genç ve daha güzel kadınlarla çalışmak için Marilyn Monroe'yu bırakmaya başladı. Sonuç olarak kariyeri çökmeye başladı. Ve ne yazık ki hayatının sonunda depresyona girdi ve uyuşturucu bağımlısı oldu. Ve daha 36 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan öldü. Hollywood Marilyn Monroe'ya ün ve zenginlik sundu. Ve Monroe da kendinin hepsini onlara teslim etti. Ancak onun güzelliği solmaya başladığında Monroe'nun putu, ün putu kendisini yüzüstü bıraktı. Ve şimdi üçüncü noktaya geliyoruz. Arayışımız İsa'da sona eriyor. Arayışımız İsa'da sona eriyor. Şimdi bu hikayede Hoşe'ye olsaydınız ne yapardınız? Eşiniz sizi aldattı, eski sevgilisine döndü ve şimdi komşun geliyor ve yeni bir haber veriyor size. Hoşe'ye biliyor musun? Senin eski eşin pazarda satılıyor, bir köle olarak satılıyor. Yani bu haber duyunca ne yapardınız, ne hissederdiniz? Belki şöyle düşünebilirsin, yani of ya, yani bu kadın kalbimi paramparça etti, yani artık hak ettiği cezayı alıyor. Yani bırak gitsin, ben uğraşmayacağım. Yani belki sıkıldın. Yani tamamen ayrılmak istiyorsun. Hiç karışmak istemiyorsun. Yani normal olan tepki bu. Ama Tanrı'nın sevgisi normal değildir. O yüzden farklı bir şey görüyoruz. Peki Tanrı ne yapar? Hoşe'ya kendisinin İsrail halkına yapacağı şey yapmasını söyler. Git ve onu tekrar sev. Seni aldatmasına ve kalbini paramparça etmesine rağmen onu tekrar sev. Böylece Hoşe'ye Gomer'in peşinden gidiyor. Tıpkı Tanrı'nın halkının peşinden gitmesi gibi. İkinci ayet şöyle diyor. Böylece onu 15 şekel gümüş, bir homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime. Ona uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek, bir adamla olmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Yani Gomer şu anda hayatının en dip noktasındadır. Pazarda bir köle olarak satılıyor. Ve biraz düşün. Ve şimdi o anda pazardayken onun kocasının sesini duyuyor. Onu geri satın almaya çalışıyor. Yani peki, yani sizce Gomer'in aklından ne geçiyordu o anda? Belki şöyle düşünebilirdi. Bu Hoşe'ye mı? Yani burada ne işi var? Ne yapıyor burada? Deli mi bu? Ona yaptığım onca şeyden sonra neden beni geri istesin ki? Herhalde böyle düşünüyordu. Ancak bu anda Bu şeyin hikayesinde Tanrı'nın inanılmaz sevgisinin bir resmini görüyoruz. Tanrı sizi tamamen her şeyinizde görüyor. En kötü halinize bile. Ve yine de Tanrı sizi istiyor. Zinanızı görüyor. Tüm utancınızı görüyor. Ve yine de sizinle evlenmek istiyor. Sizi onu gelini yapmak istiyor. İnanılmaz bir sevgi bu. Peki o zaman Tanrı ne yapıyor? Tanrı pazara, Hosea'nın yaptığı gibi, Tanrı pazara gelip şimdi kendisini geri satın alıyor. Siz Gomer gibi günahlarınızın kölesiyken Tanrı sizi geri satın aldı. Ama nasıl yapıyor ve ne pahasına? Sizi Tanrı'ya geri almanın bedeli sizce ne kadar? Kutsal kitaba göre İsa Mesih çarmıhta sizin için inanılmaz yüksek bir bedeli ödedi. Ama neden? Bu sizin ne kadar değerli olduğunuz ile ilgili değil, kocanızın ne kadar değerli olduğu ile ilgili. Örnek olarak başlık parası. Eskiden ve bugün hala birçok kültürde evlenmek için bir başlık parası ödemesi gerekiyor. Ve Hindistan'da gelinin ailesi başlık parasını damadın ailesine ödüyor. Peki sizce sıradan bir adamla evlenmek için ne kadar tutar? Belki $2,000 olabilir. Peki bir kralla veya bir prensle ne kadar tutar onunla evlenmek için? Belki $10,000,000. Ya evrenin kralı ile ne kadar tutar? Paha biçilmez bir bedel. Tanrı ile barışmanız için Tanrı'nın kıymetli oğlu İsa Mesih çarmıhta paha biçilmez bir şekilde kanını döktü sizin için. İsa sizi Tanrı'ya nişanlamak için bu bedeli ödedi. İsa çarmıhta utancınızı ortadan kaldırdı ve sizi kendi doğruluğuyla giydirdi. Ve şimdi son noktaya geçelim. Detoks süreci. Peki, İsa'nın bizi Tanrı'ya geri satın aldığı gibi Hosea da Gomer geri satın aldı. Ama bu noktada merak ediyor olabilirsiniz. İşler nasıl eskisi gibi olabilir? Yani bu hikayede Gomer'in yüreği gerçekten değişti mi? Ya yine kaçarsa? Yani çünkü gerçekten bir evlilik başarılı olabilmesi için iki kişi gerekiyor. Ve iki eşinin yürekleri doğru yerde olması gerekiyor. İki kişi lazım, sadece bir. Tanrı'nın yüreği doğru, bizimki doğru değil. Ve yani Gomer'in yüreği doğruydu ama Gomer bilmiyoruz. Yani o yüzden böyle düşünebilirsiniz. Hikaye ilginç çünkü Hosea Gomer'i geri getiriyor ama onu hemen yeniden karısı yapmıyor. Üçüncü ayet şöyle diyor. Uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek bir adamla olmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Ve yorumculara göre hiçbir adamla olmayacaksın ifadesi şunu demek. Yani Gomer bir süreçte Gomer hiçbir adamla ve Hosea ile bile cinsel ilişkiye girmeyecek demek oluyor. Dolayısıyla evliliklerin yenilenebilmesi için bir bekleme süresi var. Ama neden? Bu bekleme sürecinin amacı nedir? Bu bekleme süresi cezalandırma amacıyla değil, dönüşüm içindir. Gomer yeniden nasıl seveceğini öğreniyor. Yani bir detoks süresi gibi Gomer yeniden doğru bir şekilde sevmeyi öğrenebilmesi için her türlü cinsel zevkten ve putlarından uzaklaştırılıyor. Gomer, kocasının sevgisinde dinlenmeyi öğrendiğinde o zaman da evlilikleri sonunda yenilenecek. Ve aynı şekilde İsrail halkı bir detoks süresini yaşayacak. Ayet 4. ve 5. ayet şöyle diyor. Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. Sonra dönüp tanrıları Rabbi Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Yani aynı şekilde İsrail halkı da eski İsrail halkı da gerçek kocalarının sevgisinde huzur bulmayı öğrenene kadar putlarından uzaklaştırılacak. Yani onlar İsrail halkı aynı şey yaşıyordu. Yani Tanrı'yı terk ediyordu, putların peşinden gidiyordu. O yüzden Tanrı bütün bunları yani putlarından putları alacak ve Tanrı'nın sevgisinde dinlenmeyi öğrendiği zaman sonunda evlilik tamamlayacak. Ve diyor ki daha sonra kralları Davut'a yani İsa'ya son günlerde dönecekler. Ama peki biz aslında tıpkı Gomer ve İsrail gibi bazen Tanrı bizi de bir detoks süresine sokar. Bazen Tanrı en çok arzuladığınız şeyi sizden alıyor. Bazen Tanrı en çok arzuladığınız şeyi size vermiyor. Ve aynı zamanda bazen Tanrı en çok bağladığımız şeyi bizden alıyor. Belki bu kariyeriniz, paranız, aileniz ya da başka herhangi bir şey olabilir. Yani eğer buna sahip olamazsam hayatım biter diyebileceğiniz şeyi alıyor. Ama neden? Tanrı sizi cezalandırmak için değil, sizi dönüştürmek için yapıyor. Tanrı şunu biliyor, yani sizin putlarınız sizi mahvedeceğini biliyor. Dolayısıyla bazen Tanrı bu putlarımızı bizden alıyor ve böylece sonunda bu putlarda değil, Tanrı'nın kendisinde gerçek kocamızda sevinmeyi öğrenebiliriz. Dinlenmeyi öğrenebiliriz. Çünkü yalnızca Tanrı'nın sevgisinde dinlenmeyi öğrendikten sonra samimiyet arayışımız sona erecek. Bunun için yaratıldık. Tanrı'yla birlikte olmak, ilişki içinde yaşamak. Ve vahiy 19. bölümünde Kutsal Kitap'taki hikayenin sonunda büyük bir düğün kutlaması görüyoruz. Ve bu düğünde biz kilise olarak İsa'nın geliniyiz. Ve İsa da damattır. Ve işte bu yüzden Noel'i kutluyoruz. Çünkü İsa bizim gerçek damarımız geldi. Ve o bizi günahlarımızdan kurtarmak ve sonsuz edek kendisiyle evlendirmek için geldi. Ve hikayenin sonunda biz Tanrı'yla sonsuz edek samimi bir evlilik içinde birleşmiş olacağız. Sonuç olarak samimiyet arayışımız İsa'da son bulur. İsa sizi tamamen görüyor. O sizi tamamen tanıyor. Herkesten daha çok sizi tanıyor. Ve aynı zamanda sizi tamamen seviyor. Onun size olan sevgisinde dinlenin. Aziz Augustine'in sözleriyle bitirmek istiyorum. O diyor ki, Ya Rab, bizi kendin için yaratın ve yüreğimiz sende dinlenene kadar huzursuzdur. Şimdi dua edelim. Ya Rab, şükrediyoruz senin inanılmaz sevgin için. Bizim peşimizden geliyorsun, bizden hiç vazgeçmiyorsun. İnanılmaz bir Tanrısın ve gerçekten putlarımızdan uzaklaşmak istiyoruz. Yani daha çok sen de dinlenmek istiyoruz. Biz sen, yalnız sen de mutluluğumuzu ulaşıyoruz ve arzuladığımız samimiyeti ulaşıyoruz sen de. Seni seviyoruz Rabbi İsa. Amin. Şimdi bir videoyu izletmek istiyorum size. Güzel bir video. Bu hikayeyle ilgili bir video.